Ayrım 24, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 254. CIA ile yatıp kalkmak. TSK Genelkurmay Başkanı Washington'da ABD hükümetinin siyasi yetkilileri ve İsrail destekçisi WINEP, Washington Institute for Near East Policy'de basına kapalı bir toplantıya katıldı. Ayak üzere Amerikalıları PKK ve Ermeni konusunda kararlı gördüm dedi. Amerikalıların kararlılığını anlayabilmek için yine gerilere gideceğiz. 90'ların başında PKK saldırısı yoğunlaşmıştı. Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yapılacak baskınların önceden bilindiği, ABD helikopterlerinden PKK'lılara destek paketleri atıldığının açıkça görüldüğü, NATO müttefiki bazı TC yetkililerince ABD Türkiye'nin avukatı olması istenen, Atina Devleti subaylarının Suriye egemenliğindeki Beka Vadisi'ndeki PKK eğitim kamplarına gelip gittiği ileri sürülüyordu. Yine aynı yıllarda bir mağarada Yalçın Küçük ve Bilgesu Erenus'un Abdullah Öcalan ile mum ışığında pastalı bir kutlama yaptıkları ekranlara yansıyordu. Yine aynı yıllarda PKK ile öteki Kürt kuvvetleri Hizbullah da aralarında olmak üzere uzlaşmışlardı. Bu arada Uğur Mumcu da PKK kurucusu Öcalan'ın geçmiş ilişkilerini incelemeye başlamıştı. Bu incelemesini sürdürebilseydi, eroin silah trafiğinde yer alan etkililerin işlevini ve Hizbul Kontra diye adlandırdığı Hizbullah'ı PKK'ya karşı kullanma sürecini de didikleyebilirdi. TC'nin Atatürk'ten kalan ilkeli ulusal politikasının son izlerinin de silindiği o yıllarda PKK'ya destek verdiği ileri sürülen, belge olmayınca böyle demek zorunda kalıyoruz, yoksa bu olayları çıplak gözle gören tanık subaylara güvenmediğimizden değil, Amerikan kuvvetleri oralara Güneydoğu Anadolu'da üstlendikten sonra yerleşmişti. Yerde kalmayacak olan davanın birinci sanıkları işte bu konuşmaya izin verenlerdir. Aynı yıllarda Irak muhalefeti Kürt egemenleri başta geliyor, CIA parasıyla destekleniyor. Kuzey Irak'ta radyo istasyonları kuruluyor. CIA bağımsız Irak devleti yönetimine karşı suikast işleyecek timleri Kuzey Irak'a yerleştiriyordu. Örneğin CIA 1992 baharında Kürt isyanını yükseltmek üzere Kuzey Irak'a 11 kişilik bir tim indirmişti. Acaba hangi yoldan geçiyorlardı? Bu konuları ısrarla din boyutuna indirgemeye çabalayanların ardına düşenler de şaşıracak. Ama gerçek ne de olsa gerçektir. Suudi Arabistan'ın önderlik ettiği Müslüman yönetimler, Kuzey Irak'ı üs edinen CIA destekli muhalefete para ve silah desteği sağlıyordu. CIA döneklerinin elini tutanlar özgürlükçü olamaz. O günlerde İran ve Bağdat birbirleriyle çatışan Kürtlerden Mesut Barzani'yi destekliyordu. İstihbarat mektubuna göre bunun nedeni Şam'da yaşamakta olan Celal Talabani'nin CIA ve Türk istihbaratının ajanı olarak görülmesiydi. Intelligence Newsletter 5-26-94. O günleri izleyenler anımsayacaktır. Mesut Barzani, Bağdat yönetimiyle uzlaşma görüşmeleri yapıyor, dostluk fotoğrafları çektiriyordu. Ancak bu dostluk numarası uzun sürmeyecek ve Barzani babadan miras tarihsel dönekliğini gösterecekti. PKK ile savaşan Türk yönetimi ise Kuzey Irak'ta çevik kuvvet korumasında Arap-Amerikan destekli kukla Kürt devleti kurulmakta olduğunu göremeyecek denli kör olamazdı. Bir başka istihbarat haber mektubu TC kurumlarının o zamanki durumunu apaçık gösteriyor. 22 Temmuz 1995, CIA Direktörü John Deutsch, Başbakan Tansu Çiller ve Dışişleri Bakanı Erdal İnönü ile iki gün görüştü. Konu Türkiye'nin Kürt sorunu ve Kuzey Irak'taki muhalif Kürt grupların mücadelesiydi. Bunun anlamı şudur, Deutsch ve CIA İrlanda'da gerçekleştirilecek olan gizli Kürt toplantısını örgütlüyorlardı. Yayılmacıyla işbirliği yanılgı değil suçtur. Biz ABD'yi dost biliyorduk, yanılmışız diyerek işin içinden sıyrılmak kolay olmayacak. Çünkü olaylar açıktır ve ayrım sanamayacak denli kısa sürede değil, onlarca yıl içinde gelişmiştir. Pis işleri anlayabilmek için neredeyse yarım yüzyıl sınama döneminde yaşanmıştır. Aslında Kürt devletinin yayılmacı batının bir oyuncağı olarak kurulmakta olduğunu görmek için PKK ile savaş günlerini bile beklemeye gerek yoktu. Molla Mustafa Barzani'nin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'a yazdığı mektup da daha o zamanlar niyetleri ortaya koyuyordu. Hareketimiz ve halkımız inanılmaz biçimde yıkıma uğratıldı. Herkes suskun kaldı. Ekselansları, biz duyumsuyoruz ki Birleşik Devletler'in sizin ülkenizin siyasetine bağlı kalmış olan halkımıza karşı ahlaki ve siyasi sorumluluğu vardır. 3 Ekim 1975. Bizimkiler uyuyor muydu diye sormaya ise hiç gerek yok. O yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'ne egemen olanlar kendi yurttaşlarının birbirine kırdırılmasının önünü açıyor ve azıcık bağımsızlık isteyen herhangi bir yönetim oluşmasın diye canı gönülden uğraşıyorlardı. Ayrıca bu tür mektupların izlenmesi olasılığı ise son derece zayıf, çünkü büyük müttefik ABD'nin dostluğundan kuşku duyulmayan bir ortamda aynı müttefikin istihbarat gücüne de güvenmek bir ilkeydi. Zaten ülke içinde kan dökenler de o güce sonuna dek inanıyorlardı. Savunacağım derken itiraf ediyorlar. Bir yandan Irak'ın toprak bütünlüğü ve devlet egemenliği parçalanıyor, öte yandan TC kurumları yüzlerce yıl geride kalmış, basit, onun adamı, bunun ahbabı değerlendirmeleriyle ulusu oyalıyordu. O günlerde makam sahibi olanlar şimdilerde pek fazla ulusalcı kesilerek yorumlar yaparken ABD, Suudi, Mısır, Kuveyt, Kürt, İsrail ve bazen İran koalisyonuyla doğrudan ya da dolaylı ilişkiler içinde olduklarının ipuçlarını açıklayıveriyorlar. Kuşku yoktur ki böylesi itiraflar yalnızca çok yakın geçmişle sınırlı kalmayacak ve 1990'lardan geriye 1980'lere, 70'lere, 60'lara, 50'lere ve hatta 1940'lara inildikçe bağımsız egemen Türkiye Cumhuriyeti'ne verilen zararlar açığa çıkacaktır. Ulus bu olayların iç yüzünü öğrenebildiği oranda daha tutarlı düşünecek ve onun aklını ne dinsel inanç sömürüsüyle ne de yüksek perdeden ortaya sürülen milliyetçi hamasetle bulandırmak, birkaç suikastla şaşırtmak olanaklı olacaktır. Temel görev yine de kendileri üstünde azınlık milliyetçiliği oynayarak nihayetinde işgalci soyguncu devletlere, kartellere, bankerlere hizmet edenlerin ardından gitme eğiliminde olan yurttaşlara düşmektedir. Ayrıca işgal oyunlarının ne din ne de mezhep tanıdığının bilincine varacaklardır. Ne var ki bu gerçekleri ortaya çıkarmak için yazma özgürlüğümüzün asla ve asla kısıtlanmaması gerekiyor. Yoksa kurtarıcı olarak öne çıkanları, kitleyi karanlıklar vadisine sürükleyip oracıkta bırakıvermeleri yine kaçınılmaz olacaktır. 7 Mart 2007 CIA desteğinde Kult'tan Washington'a PKK sahteciliği. TSK Genelkurmay Başkanı'nın PKK ve Ermeni konusunda karardı gördüm dedikten sonra ABD Kongresi Yahudi Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Lantos ile görüşmesi ABD Kongre binası merdivenlerinde çekilen iki fotoğrafı anımsattı. 1. Soldan sağa Ahmet, Amerikalı olunca Ahmet diye anılıyor, Kozlu. Anet Lantos, Senatör Tom Lantos'un eşi. Liney Melsarek, kongre üyesi John Porter ve eşi Catherine C. Porter. Timo Kausin. 2. El Mersarek, Casey Porter, Kani Zulam, Ferda Beyrikan. Ahmet veya Ahmet Kozlu, Kani Zulam, Ferda Beyrikan, DEP milletvekillerini ve özellikle Leyla Zana'yı desteklemek için kongre merdivenlerinde oturma eylemi yaparken ötekiler de onları desteklemektedirler. Fotoğraf rastlantıyla çekilmiş değildir ve Kani Zulam ise sahte bir addır. Sahtekarlığın Amerikan usulünce resmileştirilmesini anmak için 4 yıl önce yazdıklarımıza dönmek zorunda kalıyoruz. Abdülgaffar Gündüz, Kolp, Diyarbakır doğumludur. Abisi Azimettin Gündüz, Boğaz'ın içindeki okulda TC devleti bursuyla okuduktan sonra Kaliforniya'ya yerleşip adını Adam Posori olarak değiştirmişti. Abdülgaffar 1980'de sahte bir adla, Nimet Gündüz adıyla, pasaport alarak Kanada'ya gitti ve 1986 yılına dek orada kaldı. Sahte kimlikle 6 kez ABD'ye girip çıktı. Azimettin veya Posori, kardeşi Abdülgaffar için Barry Citron adına düzenlenmiş 032-075-319 numaralı bir sahte kimlik ayarladı. Abdülgaffar'ın doğum yeri de Kulp yerine Encino, Kaliforniya olmuştu. Barry Citron ise 1963'te 18 aylıkken bir trafik kazasında ölmüştü. Abdülgaffar adını 1988'de bir kez daha değiştirdi ve Serena Citron oldu. Bu sahte kimlikle ABD'de yaşamaya başladı. 1993'te adını Kani Zulam yaptı ve ABD Kürt toplum liderliğinin isteğiyle American Kurdish Information Network, Kürt bilgilenme şebekesini kurdu ve Kürt milliyetçi hareketini destekleyen eylemlere başladı. İşte fotoğraflar o zamandan kalmadır. Amerika'nın ünlü kadın ve erkekleri bu sahteciliği bilmiyor olamazlar. Çünkü Abdülgaffar Gündüz'ün en büyük destekçileri CIA Türkiye istasyon şeflerinden Graham Edmund Fuller, ABD Dışişleri İstihbarat elemanlarından İstanbullu Henry Barkey idi. Abdülgaffar kimlikte ve göçmenlik başvurularında sahtecilikten ABD'de en ağır suçlardandır ve karşılığı 10 yıl hapis ve sınır dışı edilmektir. Washington DC Federal Mahkemesi'nde CR-967-35M işaretli dosyayla mahkemeye çekildi. Mahkemede Fuller, Barkey, John ve Catherine Porter, Senatör Robert Bob Finler onu aklamak için ellerinden geleni yaptılar. Abdülgaffar kendi çalışma yerinde 450 saat görev yapmak koşuluyla serbest bırakıldı. Kararda Graham Edmund Fuller'ın tanıklığı etkili oldu ve kulplu Abdülgaffar'a siyasi iltica hakkı tanındı ve sahte adı gerçek ad olarak resmileşti. Gazeteci Yılmaz Polat bu ilişkilerde Amerikan usulü kadın erkek ilişkilerinin de etkili olduğunu yazıyor ve Catherine Cameron Porter'ın Iraklı Kürt Bahtiyar Amin ile bir otelde ilişkilerine ve Diyarbakır gezisine dikkat çekiyor. Sahte adıyla Kaniz Gulam'a, sonradan Zulam yaptı, gelince o artık Washington'ın seçkin kişilerinden birisi oldu ve Türk yönetiminin Kürt sorununu, Kürtleri sürerek çözme girişimi, Bosna'da olduğu gibi bir tür etnik temizliktir gibi açıklamalarla ABD operatörlerinin ilgisini çekmeye başladı. Hellenic Institute gibi oluşumlardan da gerekli desteği görmeye başladı. Kani Zulam ilişkileri, PKK destekçileri, DEP, HADEP milletvekilleri, Amerikan Yahudileri, Ermeni-Rum grupları, senatörler, temsilci eşleri bağlantılarında gelişirken Yahudi Kürtlerden Morris Arnitay'ın oğlu Mike Armitage'in önce ABD Senatosu OSCE yani Helsinki Komitesi görevi, daha sonra kurduğu Washington Kurdish Institute WKI örgütüyle yürüttüğü çalışmalarla koşutluk içinde ABD yönetiminin kanatları altında görevini sürdürmektedir. Baba oğul Armitage'lara daha sonra çokça değineceğiz ama şimdilik son durumu özetleyelim. WKI kurucusu Mike Amitay, Ermeni asıllı Bayan Meryem'le arkadaş olduktan sonra Türkiye'nin ve Irak'ın parçalanma operasyonuna entelektüel konferanslarla, AB parlamenterleriyle ortak girişimlerle katkılarda bulundu. Dipnot Y. Polat adı geçen kitap, ayrıca WKI'nin Kürt konferansı işleri ve ASAM ilişkileri için bakınız Sivil Örümceğin Ağında. Mike veya Michael Amitay çalışmalarının ödülünü kısa sürede aldı ve Quantum Bankerler Şebekesi'nin danışmanı George Soros'un Washington Open Society Institute örgütünün başına getirildi. Bu örgütün son basına kapalı konferansının 28 Şubat 2007'de konukları ise Sabancı Holding, YK üyesi, İstanbul Açık Toplum Enstitüsü Derneği kurucusu, TESEV kurucusu ve dönem başkanı Can Paker, Zaman Gazetesi yazarı, Agos yöneticisi, TESEV çalışanı Etienne Mahcupyan ve Referans Gazetesi yazarı, İstanbul Kültür Üniversitesi görevlisi, TESEV Uluslararası İlişkiler Grubu yöneticisi Mensur Akgün oldu. Okurlar Mensur Akgün'ü Annan Planı'nı destekleme propagandasından çözüm sürecini tıkayan tek faktör Denktaş ve ekibi olduğu için diye yazmasından ve Irak parçalanırsa bize göre en istikrarlı kısmı komşu olacak ve üstelik bölgenin yeni jeopolitiğinin gereği kurulacak Kürt devletinin Türkiye'den başka dayanacağı bir yer olmayacak diyecek denli bizi avanak yerine koymasıyla anımsayacaklardır. Sahte kâhinin şebekesiyle Soros, Ned, İsrail arasındaki bağlantılar gün geçtikçe sıkılaşıyor. Gerçek saydamlık, Türkiye'de şeffaflık ya da saydamlık isteyerek dar boğazlara sürüklenen TC'nin köşeye sıkıştırmayı iş edinen bu kişiler, kapalı toplantılardaki görüşmelerini George Soros'un açık toplum ilkesine uyarak açıklamalıdırlar. İstanbul'dan Amerika'ya yolculuk, yeme içme masraflarını hangi parayla karşılandığını da belirtmelidirler. Böyle yaparlarsa halk onların arkasındaki gerçek şebekeyi görebilir ve işte o zaman yine onların sıkça ileri sürdükleri paranoyadan kurtulabilir. Kimlerin hangi senaryolar içinde yaşadıklarını ve Orta Doğu, Washington, Brüksel, Budapeşte hattında gezinirken neleri kurduklarını da algılamak da kolaylaşacaktır. Bunlar olabilir de şu sahte pasaportları, kimlikleri yaratmak bu denli kolay mı? TC kurumları yıllardır yazılıp duran bu suçları soruştursalardı, yöneticiler de Amerikalıları hala kararlı görebilirler miydi? Düşünmeye değer. Hemen her gün biz bu topraklar için bedel ödedik, can verdik. Kimse elimizden almaz diyen yetkililer, içeriden dışarıdan entelektüeliyle, iş adamıyla, yabancı devlet uzantılarıyla çalışan şebekenin etkinliğini nasıl değerlendiriyorlar? Bunu da sormasak olmazdı. 12 Mart 2007 Sevr mevr demode, mozaik kaç parça? Ömür boyunca görülen karabasanların toplamıydı. Sıcak Temmuz gününde yabancı devletlerin elçilik kapılarında ülkelerinden ayrılıp gitmek üzere bekleyen İranlıları, Afganistanlıları ve yurttaşlarımızı izlerken tepeme gelip dikildi ve iskemleyi çekip oturdu. Bira bardağını masaya sertçe koydu. Koltuğunun altına kıstırdı, bir tomar gazeteyi önüme attı. Göbeğini öne çıkarıp arkaya kaykılırken sönmüş prosunu yeniden yaktı. Birasından höpürdeterek bir yudum çekti ve sırıtarak ''Dersimiz bölme'' dedi. Türkçesi de güzeldi doğrusu. ''Bölmenin anası etniktir. Türkler, Kürtler, Çerkezler, Gürcüler, Arnavutlar, Araplar, Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, Lazlar ve diğerleri.'' Şaşkınlığa uğradım. O bunu fırsat bilip sesini yükseltti. Bu etnik toplulukları da kendi içinde bölmek olanaklı. Örneğin Çerkezleri, İnguşlar, Çeçenler, Apazlar diye bölebiliriz. Ancak dedi, amaç Türkleri bölmekse kökenlerine başvurulabilir. Türkmenler, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar ve benzerleri. Kalkmasını rica edecektim ki bu son sözleri üzerine caydım. Bu R seslerini yuvarlatıp genizden konuşan adamı dinlemeye karar vererek ''Bunu nasıl becereceksiniz? Biz artık kendimize Türk demeyi benimsedik. Senin dediklerin çok gerilerde kaldı.'' dedim. İnat etmedi. Belli ki beni ikna etmeye kararlıydı. Başını kaşıdı ve sesini yumuşattı. ''Bu belki biraz zor olabilir. Öyleyse şuna ne denilir? Göçmenler, yerliler diye ayırsak nasıl olsa siz Avrupalı olmaya kararlısınız.'' Balkan göçmenlerine siz Avrupalısınız, medenisiniz, oralarda malınız, mülkünüz kaldı deriz. Senaryonun böylesine de pes vallahi diye mırıldandım. O bölme işlemine iyice kaptırmıştı. Göçmenleri kendi içinde bölebilirsiniz. Yugoslav göçmenleri, Makedonya göçmenleri, Bulgaristan göçmenleri, Trakya göçmenleri ve benzerleri. Yerlileri bir başka şekilde bölebiliriz. Karadenizliler, Egeliler, Doğulular, Batılılar, Karamanlılar. Anadolu beyliklerini gösteren bir ilkokul tarihi kitabındaki haritaya bakar gibiydim. Bitti mi diyecek oldum. No dedi ve yine ağzını yaya yaya R sesini yuta yuta sürdürdü. Öbekle bir ortak çıkar uğruna yan yana gelebilirler ve bölme işi toplamaya dönebilir. O nedenle bölme işini ufalama eylemiyle ve kolayca kışkırtılabilen duygularla örülmüş kine dönüştürebilirsiniz. Yapılması gereken kutsallıkla oynamaktı. İnananlar, inanmayanlar gibi. Aklım karıştı, sözünü kestim. Neden Müslümanlar ve Hristiyanlar değil de inananlar ve inanmayanlar olarak bölünecek? Müslüman ve Hristiyan olarak bölünürse Müslümanlığı birlik olmaya itelersiniz. Bu durumda etnik bölme operasyonu zarar görür. Artık inananların içine Ortodokslar, Museviler, Katolikler, Protestanlar, Süryaniler, Müslümanlığın Sünnisi, Alevisi, Caferiyisi vesaire gelecek. İnanmayanlar kim? Komünistler mi? O eskidendi. Yönetim düzeninde din esas olarak alınmadığından laiklik birleştirici oluyor. Şimdi inanmayan demek laikliği savunan, din esaslarının yönetimde etkisini istemeyen demek oluyor. Yani laiklik taraftarı olanlar inanmayanlar mı oluyor? Aynen öyle. Kilise, cami, dergah, egemenliği isteyenlerle istemeyenler çatışması. İnananlardan Müslümanlığı ufalayabiliriz. Kürt Sünniler, Şafi Sünniler, Kürt Aleviler, Türk Aleviler, Hanefi Türkler, Caferi Türkler, Rufailer. Şimdi de mezhepleri alt öbeklere, tarikatlara bölebiliriz. Nakşiler, Süleymancılar, Nurcular, İlimciler, Menzilciler, Kadiriler, Nizam-ı Alemciler, böl bölebildiğin kadar. Sınıfsal bölmeler eklendiğinde değme bilgisayar programı Anadolu insanını bir araya getiremez. Hele bir de işe partizanlık karıştırdın mı deme gitsin. Dehşete kapıldım ve coğrafi olarak bölemedikten sonra mozaik senaryonuz gazetede kalır. Buradakiler Amerika'daki gibi oradan buradan toplama algına benzemez. Sevr yinelenemez diye bağırdım. Yes sir, you are right. Harita üstünde sevr mevr yok artık. Güçlendirilmiş yerel yönetimler var. Merkezi devlet yok. Sivil toplum örgütleri, vakıflar, şeyhler, dedeler, seyyidler, çelebiler, babalar, emirler, falcılar, büyücüler, üfürükçüler, nüshacılar, ağabeyler, bacılar. Yurttaşlık bitti, mensupluk var. Daha da eşit olmak için mensup olmak yetmez. Meczup olacaksın.
Bu işlerin mümkünü yok.
Çoğu oldu bile. Size önce kimliğiniz nedir? Batılı mı doğulu mu diye sorduk. Sonra siz acaba bizim kimliğimiz nedir? Büyük büyük dedem asil miydi diye kendi kendinize sormaya başladınız.
Vay canına. 15-20 yıl evvel böyle başlamıştık.
Okey, hatırladın. 80 yıldır sizi bir arada tutan ne varsa yıkıyoruz. İnsan hakları diyerek, demokrasi, din ve inanç özgürlüğü diyerek, sivil toplum diyerek, resmi tarih diyerek, ezen ulus, ezilen ulus diyerek, kutsal devlet adına çeteleş diyerek, ülkenizin topraklarını beyaz zehir ticaretine yol ederek, babalarla devlet yöneticilerini aynı fotoğrafa sokarak, mafyanızla sağ ve solu birleştirerek devlet yönetimini toplumuna yabancılaştırarak, yurtta sulhünüzü bozarak, komşularınızla ağınızı açıp cihanda sulhünüzü silerek. Yuvarlak masa, vakıf, burs, ziyaret, ticaret, konferans, Amerika severlerinize Amerikan enstitüleri, think tankler, Alman severlerinize Konrad Ebert vakıfları, din severlerinize Hristiyan diyalogçuları, Mun tarikatı, Presbiteryen, Evangelist misyonerleri, nurculuk uzmanları, solcularınıza insan hakçıları, sağcılarınıza inanç hürriyetçileri yolladık.
24. ayrımın sonu. Sayfa 264.